Beşinci ayrım. Şizofreni tedavileri. Şizofrenleri pençesine alan şaşırtıcı ve ürkütücü olgular onlara nasıl yardım edileceği gündeme getirmektedir. Bölüm 1'de söz edilen psikopatolojinin tarihçesi bir bakıma bazen zalimce, cahilce de olsa insanlığın şizofreniyle baş etme çabalarını kapsar. Asırlar önce tımarhanelere kapatılan insanlardan bazıları yemek zehirlenmesi ve frengi gibi hastalıklar gösterse de eğer şimdi muayene edilecek olsalar çoğunluğun şizofreni tanısı alacaklarından pek kuşku yoktur. Bugün şizofreninin doğası ve etiyolojisi hakkında daha çok şey bilinmesine ve belirtileri bir dereceye kadar etkili bir şekilde ele alınmasına rağmen tedavisi halen çok belirgin değildir. Çoğunlukla klinik araştırmalar geleneksel hastane bakımının hastaların çoğunda anlamlı, kalıcı etkiler bırakmadığını göstermektedir. Parantez içinde akıl hastaneleri bölüm 1'de anlattık. Ezici miktardaki kanıtlar hastaneden çıkıştan bir yıl sonra %40 ila %50, 2 yıl sonra ise %75'inin tekrar hastaneye yatırıldığını göstermektedir. Parantez içinde Anthony ve arkadaşları 1986, Paul ve Mendito 1992. Özellikle şizofrenleri izlemek amacıyla yapılmış araştırmalarda sonuçların iyi olmadığını göstermektedir. Parantez içinde Braille ve arkadaşları 1991, Caron, Harlow ve Westmeyer 1991. Şizofrenide tedaviyi sorunlu hale getiren unsurlardan biri, birçok şizofreni hastasının kendi durumlarıyla ilgili içgörülerinin az olması ve tedaviyi reddetmeleridir. Şizofreni hastaları kendi durumları ile ilgili yolunda gitmeyen noktaları görememekte, özellikle ilaç ve hastaneye yatırılmayı içeren müdahalelere profesyonel yardıma ihtiyaçlarının olduğunu fark edememektedirler. Bu durum özellikle paranoid şizofreni hastaları için söz konusudur. Onlar dışarıdan gelen herhangi bir tedavi girişimini kötü güçler tarafından yönlendirilmiş olarak değerlendirebilirler. Böylelikle diğer aile üyeleri yakınlarının tedavi görebilmesinde zorluklarla karşılaşmakta ve bu nedenle kimi zaman gönülsüz hastaneye yatırılma gerçekleşebilmektedir. Şimdi şizofreni tedavisine daha çok da hastane temelli tedaviye daha yakından bakacağız. Biyolojik tedaviler. Şok ve psikocerrahi. Bu asrın başlarında aşırı derecede bozukluk gösteren hastaların hastanelerde uzun süre kalması ve profesyonel çalışanların eksik oluşu belki de radikal biyolojik müdahalelerin denenmesini teşvik etmiştir. 1930'ların başlarında yüksek doz insülin vererek koma durumunu ortaya çıkarma, tedavi ettiği hastaların 1/4'ünü iyileştirdiğini iddia eden Sakel 1938 tarafından ortaya atılmıştır. Ancak daha sonra başkalarının bulguları cesaret verici olmamış ve sağlık açısından geri dönülmeyen koma ve ölüm gibi önemli riskleri olan insülin koma tedavisi yavaş yavaş terk edilmiştir. Bölüm 10'da da bahsedildiği gibi Serletti ve Bini tarafından 1938'de geliştirilen elektrokonvulsif terapi EKT'de bir süre kullanılmış ancak şizofreninin tedavisinde yalnızca düşük etkili bulunmuştur. 1935'te Portekizli bir psikiyatrist olan Moniz, frontal lobu beynin diğer alt merkezlerine bağlayan sinir yollarının tahribatına yol açan bir ameliyat yöntemini, prefrontal lobotomiyi başlatmıştır. İlk raporlarında yüksek başarı oranları bildirilmiştir. Parantez içinde Moniz 1936. Bundan sonraki 20 yıl boyunca binlerce akıl hastası sadece şizofren olanlar değil, psikocerrahinin bir çeşidini geçirdiler. Özellikle saldırgan olan akıl hastalarında bu yöntem kullanılmıştır. Birçoğu gerçekten de sakinleşmiş ve hatta hastaneden çıkartılabilmişlerdir. Ancak 1950'lerden itibaren bu çeşit ameliyatlarda çeşitli nedenlerle gözden düştü. Birçok hastanın zihinsel yeteneklerinde büyük düşüşler oldu. Beynin düşünceden sorumlu olduğuna inanılan kısımları harap edildiği için bu hiç de şaşırtıcı değildir. Birçoğu da çabasız, donuk ve bir diyaloğu bile devam ettiremez hale gelmişlerdir. Ancak bu ameliyatların durdurulmasındaki en önemli neden birçok hastada gözlenen davranışsal ve duygusal taşkınlıkları azaltabilen ilaçların ortaya çıkmasıydı. İlaç tedavileri. Şizofreninin tedavisinde 1950'lerde hep birlikte antipsikotik ilaçlar olarak adlandırılan çeşitli ilaçların bulunması kuşkusuz ki en önemli gelişmedir. Bu ilaçlar aynı zamanda nöroleptik denmesinin nedeni yararlı etkilerinin olmasının yanı sıra nörolojik bozuklukların davranışsal belirtilerine benzer yan etkilere yol açabilmeleridir. Antipsikotik ilaçların en sık kullanılanlardan biri fenotiazinlerdir. Fenotiazin ilk olarak 19. yüzyılın sonunda hayvanlarda hazım sistemi parazit enfeksiyonlarını tedavi amacıyla bir Alman kimyager tarafından bulunmuştur. Ancak 1940'larda antihistaminiklerin keşfine kadar fenotiazin dikkat çekmemiştir. Bilindiği gibi antihistaminler odağında fenotiazin vardır. Fransız cerrah Laborit, lenzde ve astımın tedavisi ötesinde ameliyat şokunu azaltmak amacıyla da antihistaminlerin kullanılmasına öncülük etmiştir. Hastaların ameliyattan daha az korktuklarını ve uykulu bir duruma geçtiklerini gözlemiştir. Laborit'in çalışmaları ilaç şirketlerini antihistaminlerin sakinleştirici etkilerini yeniden incelemeye yöneltmiştir. Kısa bir süre sonra Fransız kimyacı Charpentier yeni bir fenotiazin türevi olan klorpromazini geliştirmiştir. Bu ilaç şizofren hastaları sakinleştirmede çok etkili olmuştur. Fenotiazinlerin şimdilerde beyindeki dopamin reseptörlerini bloke ederek etkili olduğuna inanılmaktadır. Klorpromazin, ticari adı Torazin, Amerika'da ilk defa 1954'te kullanılmış ve çok kısa zamanda tercih edilen tedavi biçimi olmuştur. 1970'lerde akıl hastanelerinde yatan hastaların %85'i klorpromazin ya da diğer fenoatizinlerden birini almaktaydı. Son yıllarda iki farklı nöroleptik daha şizofren hastalara verilmektedir. Bunlar butirofenonlar (parantez içinde haloperidol, haldol) ve tioxantenes (navan, taraktandır). İkisi de fenotiazinler kadar etkili görülmektedir. Her iki ilacın da şizofrenlerin pozitif belirtileri üzerinde etkili olduğu görülmekle beraber negatif belirtiler üzerinde pek de etkili olmadıkları gözlenmiştir. Fenotiazin tedavisi şizofreninin pozitif belirtilerini azaltarak hastaların hastaneden çıkmalarını olanaklı kılmakla beraber bu durum iyileşme olarak kabul edilmemelidir. Şizofreni hastalarının %30'u bu ilaçlara istenildiği ölçüde yanıt vermemekle birlikte hastalar diğer antipsikotik ilaçlara (parantezde örneğin klorazil, risperdal) yanıt verebilirler. Lityum, antidepresanlar, antikonvulsant ilaçlar ya da benzodiazepinler de tedavide kullanılabilir. Antidepresanlar özellikle psikotik dönem sonrasında depresyona giren şizofreni hastalarında etkili olmaktadır. Parantez içinde Hogarty ve arkadaşları 1995, Siris ve arkadaşları 1994. Ancak fenotiazinlerin ciddi yan etkileri olduğu hatırlanmalıdır. Bu yan etkilere ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, yorgunluk, cinsel işlevlerde bozulma örnek gösterilebilir. Bu yan etkilere bağlı olarak hastaların yarısı bir yıl sonra, dörtte üçü ise yaklaşık iki yıl sonra ilaç kullanımını bırakmaktadır. Parantez içinde The Harvard Mental Health Letter, Temmuz 1995. Bu yüzden bazı hastalar birkaç haftada bir iğne gerektiren uzun etkili nöroleptiklerle tedavi edilmektedir. Parantez içinde flufenazin, dekonat, proloksin. Fenotiazinlere olumlu yanıt veren hastalar bile idame dozu denen tedavi edici etkiyi sürdürecek dozda ilaç almaktadırlar. Hastalar ilaçlarını alırlar ve zaman zaman hastaneye ya da kliniklere ilaç dozunun ayarlanması için gelirler. Ancak hastaneden çıkan ve ilaç tedavisi süren hastalar topluma yalnızca sınırlı bir düzeyde uyum sağlayabilirler. Örnek olarak yönlendirilmeden yaşamlarını belli bir düzeyde devam ettirebilmeleri ya da bir iş sahibi olmaları oldukça zordur. Sosyal ilişkileri oldukça azdır. Daha önce de söz edildiği gibi fenotiazinlerin pozitif belirtiler üzerinde olumlu etkileri vardır. Ancak duygusal küntlük gibi negatif belirtilerde etkili değildir. Ayrıca tekrar hastaneye yatma sıklıkla görülür. Fenotiazinler uzun süreli hastane yatışlarını anlamlı olarak azaltmıştır. Ancak döner kapı denen hastaneye yatma, çıkma ve tekrar hastaneye yatmaya da yol açmıştır. Diğer yan etkilerin yanı sıra ekstrapiramidal yan etkiler özellikle çok rahatsız edicidir. Bu yan etkiler beyinden omurilik motor nöronlara giden sinir yollarındaki işlev bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Ekstrapiramidal yan etkiler nörolojik hastalıkların belirtilerine benzer. Bu yan etkiler en çok Parkinson hastalığının semptomlarıyla benzerlik gösterir. Fenotiazin alan kişilerin parmaklarında para sayma tarzında titreme, kaslarda katılaşma, ayakları sürme ve tükürüğün ağızdan akması görülebilir. Diğer yan etkiler dokuların tonusunda bozulma, distoni ve istemli ve istemsiz kaslarda anormal hareketler, diskinezidir. Sırtın kavislenmesine, boynun ve bedenin bükülmesine neden olurlar. Akatizi yerli derinde duramamaktadır. Sürekli dolaşırlar, ellerini bacaklarını hareket ettirirler, dudaklarını bir şey çiğniyormuş gibi hareket ettirirler. Bu sıkıcı belirtiler Parkinson hastalığı olanlarda kullanılan ilaçlarla tedavi edilebilir. Daha yaşlı hastalarda gözlenen tardiv diskinezi denen kas bozukluğunda ağızda istemsiz olarak emme, dudakları şaklatma, çeneyi oynatma görülür. Bu sendrom uzun süreli fenotiazin kullanan hastaların %10 ila %20'sinde görülmektedir. Parantez içinde Kane ve arkadaşları 1986, Sweet ve arkadaşları 1995. Bu ciddi yan etkilerden dolayı bazı klinikçiler fenotiazinin uzun süre kullanılmasını akıllıca bulmazlar. Güncel klinik uygulamada hastalar mümkün olan en düşük dozla tedavi edilmektedir. Klinikçiler bu ilaçların kullanılmasında çelişki yaşamaktadırlar. Eğer ilaç tedavisi azaltılırsa hastalığın nüksetme olasılığı artmakta, diğer taraftan ilaç tedavisine devam edilirse geri dönüşü olmayan ciddi yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Olası çözümlerden biri ilaç tedavisini idame dozunda uygulama, bu sırada da hastayı yakından takip ederek belirtiler kötüleşmeye başladığında dozu arttırmaktır. Ancak bu yöntemin etkililiği henüz kanıtlanmamıştır. Parantez içinde Mardır ve arkadaşları 1994. Son araştırmalar fenoatizenlere cevap vermeyen bazı hastalarda iki yeni ilacın klozapin, klorazil ve risperidonun, risperdal etkili olduğunu göstermektedir. Parantez içinde Kane ve arkadaşları 1988, Mardır ve Merbach 1994. Bu ilaçlar daha az motor yan etkilere yol açmakta ve geleneksel antipsikotiklerle karşılaştırıldığında negatif belirtileri azaltmada daha etkili olabilmektedir. Terapötik etkilerinin mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Ancak her ikisinin de serotonin ve dopamin üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Ne yazık ki klozapin bağışıklık sisteminin işlevini bozabilmekte ve sistemi enfeksiyonlar için yatkın kılabilmektedir. Sara nöbetleri, yorgunluk, kilo kaybı gibi yan etkilere de yol açabilmektedir. Parantez içinde Meltzer ve arkadaşları 1993. Bütün güçlüklere rağmen antipsikotik ilaçlar şizofreni tedavisinin vazgeçilmez parçasıdır ve daha iyi bir yol keşfedilene kadar birincil tedavi olmayı sürdürecektir. Doğaldır ki daha önceleri hastaları kısıtlamak için kullanılan deli gömleklerini tercih edilmektedirler. Ayrıca klozapin ve risperidonun başarısı şizofreninin tedavisinde yeni ve daha etkili ilaç tedavilerinin bulunma çabalarını artırmıştır. İki yeni ilaç 1996 yılında Gıda ve İlaç Dairesi'nce onaylanmıştır. Bunlardan biri olanzapin, Zipirexa'dır. Risperidon gibi birçok nörotransmitteri etkileyebilmekte ve geleneksel antipsikotiklere göre daha az yan etkiye yol açmaktadır. Çok sayıda ilacın değerlendirilmesi ise halen devam etmektedir ve bu yüzden şizofreni tedavisinde yeni bir çağın sınırında olabiliriz. Psikolojik tedaviler. Freud şizofreni tedavisi için psikanaliz önermemiştir. Ancak başkaları uyarmalar ileri sürmüşlerdir. Şimdi onların bazıları gözden geçirilecektir. Buna ek olarak şizofrenler için aile terapileri ve davranışçı terapiler incelenecek ve bu bölümün sonunda psikolojik ve biyolojik tedavilerin entegre biçimde birleştirilmesinin en iyi yöntem olduğu önerilecektir. Psikodinamik tedavi. Freud hem klinik uygulamalarında hem de yazılarında psikanalizi şizofrenlerin tedavisine uyarlamak amacıyla pek az şey yapmıştır. Onların psikanaliz için temel olan yakın ilişkiler arası ilişkileri kuramayacaklarını düşünmüştür. Amerikalı bir psikiyatrist olan Harry Steck Sullivan, hastanede yatan hastalarda psikoterapi uygulamalarında önderlik yapmıştır. Sullivan, Maryland'deki Shepherd ve Enoch Pratt Hastanesi'nde bir servis açmış ve başarılı olduğu bildirilen psikanalitik bir tedavi geliştirmiştir. Onun görüşüne göre şizofreni, erken çocukluk dönemindeki iletişime bir dönüşü yansıtmaktadır. Kişiler arası isteklerin doğurduğu aşırı stresle baş edemeyen kırılgan ego gerilemektedir. Terapide hastanın yetişkin iletişimini öğrenmesi ve şimdiki problemlerde geçmişin rolüne dair içgörü kazanması amaçlanmaktadır. Salım'ın çok yavaş, tehdit edici olmayan bir güven ilişkisinin geliştirmesini önermektedir. Örneğin, terapistin hastayı göz temasına zorlamayacak şekilde yanına doğru oturmasını tavsiye eder. Çok sayıda oturum sonrası ve daha çok güven ve desteğin gelişmesiyle analist hastayı kişiler arası ilişkilerini incelemeye yüreklendirir. Benzer bir ego analitik yaklaşım bir süre özel bir hastane olan Maryland'daki Chestnut Lodge'da Sullivan'la birlikte çalışmış ve Amerika'ya göç etmiş olan Freud Fromm Rahman 1889-1957 tarafından önerilmiştir. Freud Fromm Rahman, davranışın simgesel ve bilinç dışı anlamına dikkat eden bir yaklaşım içindeydi. Şizofrenlerin uzaklığını, çocuklukta karşılaştıkları ve artık kaçınılmaz saydıkları redde atfetmekteydi. Onlara büyük bir sabır ve iyimserlikle yaklaşmakta, kendini dünyalarına kabul etmeleri gerekmediğini ve hazır olana kadar hastalıklarından vazgeçmek zorunda olmadıklarını açıkça belli etmekteydi. Freida Fromm Rahman 1952, Salomon'un yanında psikanalizin şizofrenide temel tedavi olarak kabulünde yardımcı olmuştur. Şimdiye kadar analitik yönelimli tedavilerin genel değerlendirilmesi, bu tedavilerin ağır bozukluk gösteren hastalara uygulanmasının pek yararı olmadığını göstermiştir. Parantez içinde Fain Silver ve Gunderson 1972, Stanton ve arkadaşları 1984. Şizofreni tanısı almış ve tedavi sonrası 1963'ten 1972'ye kadar New York Eyalet Hastanesi Psikiyatri Kliniğinden taburcu olan hastaların uzun süre izlenme sonuçları başarısızlığı desteklemiştir. Parantez içinde Stone 1986. Stone'un da öne sürdüğü gibi problemler ve hastalık hakkında psikanalitik içgörü kazanmak hastanın psikolojik durumunu daha da bozmuş olabilir. Parantez içinde odak kutusu 14.3. Bu tarz bir terapi kendi başına bazı şizofreni hastalarının ele alamayacağı kadar yoğun olabilir. Daha önce Sullivan ve Fromm Rahman analiz sonuçlarında büyük başarı iddiasını ileri sürmüşlerdir. Ancak daha yakından incelendiğinde ele aldıkları hastaların rahatsızlıklarının hafif olduğu, hatta DSM-4 ölçütlerine göre şizofreni tanısı bile alamayacakları görülmüştür. Aile tedavisi ve duygu dışa vurumu DDV. Birçok şizofreni hastası hastaneden çıktıktan sonra evlerine, ailelerinin yanına dönmektedir. Daha önce de söz edildiği gibi araştırmalar yüksek düzeyde duygu dışa vurumunun, parantez içinde expressed emotion eşittir EE, öfkeli, aşırı eleştirel ve aşırı koruyucu olma, tekrarlama ve tekrar hastaneye yatırımlarıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu verilere dayanarak Southern California Üniversitesi'ndeki aile terapisi ekibi bilişsel ve davranışsal yollarla şizofrenlerin döndüğü evdeki duygusal yoğunluğu azaltmaya çalışmışlardır. Parantez içinde Fallon ve arkadaşları 1982-1985. Hasta ve ailenin katıldığı aile terapi oturumları evde yapılmıştır. Aileye olumlu ve olumsuz duygularını eleştirel, aşırı koruyucu bir tarz yerine yapıcı ve empatik bir şekilde göstermeleri, gergin kişisel çatışmaları birlikte sorun çözme yoluyla azaltmaları öğretilmiştir. Terapistler aile üyelerini şizofreni hastası akrabalarına yönelik beklentilerini azaltmaları yönünde cesaretlendirerek eleştirel yaklaşımı azaltmaya çalışmışlardır. Hem aile hem de hastaya şizofreninin biyokimyasal bir hastalık olduğu, uygun ilacın ve aldıkları psikososyal tedavinin hasta üzerindeki stresi azaltarak tekrarlamaları ve kötüye gidişi önleyebileceği açıkça belirtilmiştir. Hastanın ilacını düzenli olarak almasının önemi de vurgulanmıştır. Bu tedavi tekrarlama riskinin en fazla olduğu hastaneden çıkıştan sonraki 9 ay boyunca uygulanmıştır. Hastanın ev yaşamının rahatlatılmasını amaçlayan aile tedavisi, hastanın klinikte tek başına görüldüğü, günlük yaşamdaki sorunların ve sosyal ilişkiler geliştirmenin destekleyici olarak tartışıldığı bireysel tedavi ile karşılaştırılmıştır. Kontrol grubundaki hastaların aileleriyle nadiren görüşülmüş, bu görüşmelerde ev seanslarında yapılmamıştır. Kontrol grubundaki hastalara yaygın olarak hastane sonrası programlarda uygulanan destekleyici bireysel yaklaşım uygulanmıştır. Hastanın belirtileri sürekli bir biçimde değerlendirilmiş ve özellikle kontrol sanıları, varsanılar gibi tekrarlama belirtilerine dikkat edilmiştir. Aile üyeleri de sorun çözme becerileri ve hastaya gösterdikleri duygusal tepkiler yönünden değerlendirilmiştir. Kontrol hastaları da dahil olmak üzere bütün hastalar antipsikotik ilaç, öncelikli olarak torazin ile izlenmiştir. İlaçlar hangi hastanın bireysel ya da aile tedavisi aldığını bilmeyen bir psikiyatrist tarafından verilmiştir. Yarısı aile tedavi grubunda, yarısı da bireysel tedavi, kontrol grubunda olmak üzere 2 yıllık sürede toplam 36 hasta tedavi edilmiştir. Aile tedavisi alanlarda sonuç çok daha iyi olmuştur. Bu grupta yalnızca bir kişide esas klinik tekrarlama olmuş, kontrol grubunda ise 8 kişide tekrarlama görülmüştür. Ayrıca kontrol grubunda gözlenen şizofreni dönemlerinin 3'te 2'si esas dönem, aile tedavisi grubunda ise yalnızca 3'te 1'i esas dönem şeklindedir. Son olarak tekrar hastaneye yatırılma oranları da farklı bulunmuştur. Kontrol hastalarından 9'u, buna karşılık aile tedavisi hastalarının 2'si tekrar hastaneye dönmüşlerdir. Araştırmacılar bu sonuçları yorumlarken aile tedavisi grubundaki hastaların daha iyiye gitmesinde diğer gruba kıyasla ilaçlarını daha düzenli alma olasılığını vurgulamışlardır. Gerçekten de aile tedavisi hastaları ilaca daha iyi uyum göstermiştir. Diğer yönden başka araştırmalar yalnız başlarına ilaçların gerilemeyi önlemediğini göstermektedir. Varılan sonuç, ev ortamında duygusal yoğunluğu düşüren bu çeşit bir yaklaşımın hastanın düzelmesinde temel önem taşımasıdır. Fallon'un bulguları Hogarty ve arkadaşlarının 1986 bulgularını daha geniş çaplı bir araştırmayla tekrarlamıştır. Bir yıl boyunca süren sosyal beceri kazandırma odaklı tedavide Fallon'un aile tedavisinde olduğu gibi düşük tekrarlama oranı görülmüştür. Ayrıca ailedeki YDDV'nin düştüğü hastalardan hiçbiri hastaneye geri dönmemiştir. Buna kontrol grubunda yalnızca ilaç alan az sayıdaki hasta da dahildir. Bunun tam tersi olarak YDDV'nin yüksek kaldığı ailelerde tedavi koşuluna bağlı olmaksızın tekrarlama oranları aynı olmuştur. Aile tedavisini hastanın sosyal beceri kazanmasıyla birleştiren tedavi grubunda bir yıl sonra hiçbir hastada tekrarlama görülmemiştir.